Ayrım 10, sayfa 114. Garni onun arkasından ana binanın zemin katındaki geniş bir odaya doğru ilerlerken saat tam 10'du. Şehirden uzak, pahalı bir otelin bekleme odasına benziyordu. Büyük bir şöminenin karşısında bir düzine sandalye ve yarım düzine koltuk vardı. 20 katılımcının hemen hepsi yerlerini almışlardı. Birkaç tanesi kenarda, üzerinde gümüş bir kahve semaverinin ve bir tepsi kruvasanın durduğu bistro benzeri yerde bekliyorlardı. Mallory şöminenin önüne yürüdü ve dinleyicilere döndü. Kenarda duranlar aceleyle yerlerine oturdular ve herkes susup beklemeye başladı. Mallory Garni'ye şöminenin yanındaki bir yere oturmasını işaret etti. Garni'ye dönüp gülümseyerek, "Bu David," dedi. "Neler yaptığımızı öğrenmek istiyor. Bu yüzden kendisini sabah toplantımızı izlemesi için davet ettim." Memnuniyet belirten sesler yükseldi ve tüm yüzler ona doğru bakıp gülümsedi. Çoğu dahi gibi görünüyordu. Birkaç gün önce kendisiyle kaba bir şekilde konuşmuş olan narin kadınla göz göze geldi. Kadın utanmış, hatta biraz yüzü kızarmıştı sanki. Giriş konuşması olmadan, "Hayatlarımıza hakim olan roller," diye başladı Mallory. "Farkında olmadıklarımızdır. Bizi durmadan bir yerlere götüren ihtiyaçlarımız aslında farkına varmadıklarımızdır. Mutlu ve özgür olmak için oynadığımız rolleri ne için oynadığımızı görmeli ve göremediğimiz ihtiyaçlarımızı su yüzüne çıkarmalıyız." Sakince, düz bir tonla konuşuyordu ve katılımcılar pür dikkat onu dinliyorlardı. "Arayışımızdaki ilk engel kendimizi tanımadığımızı, bizi neleri motive ettiğini anlamadığımızı, durumlar ve etrafımızdaki insanlar karşısında hissettiklerimizi, neden hissettiğimizi bildiğimizi farz etmek olacaktır. İlerleme kaydedebilmek için açık fikirli olmamız gerekiyor. Kendimle ilgili gerçeği bulabilmek için bunu zaten bildiğimi söylemeyi bırakmalıyım. Eğer ne için orada durduğumu anlamayı başaramadıysam, yolumda duran kayayı asla yerinden kaldırmamalıyım." Tam Garni onun son söylediği cümleyle yeni nesil sorunlarını ele almaya başladığını düşünürken Mallory'nin sesi aniden yükseldi. "Kayanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Kaya kendinizsiniz, olduğunu düşündüğünüz kişi. Olduğunu düşündüğünüz insan sizi öyle bir yere hapsediyor ki ışıksız, yemeksiz ve kimsesiz bir başına kalıyorsunuz. Her ikisi de aynı anda yaşadığı sürece olduğunu sandığınız insan gerçek sizi öldürmeye çalışıyor." Mallory bir an üzerine umutsuzluk çökmüşçesine duraksadı. İzleyicilere gözlerini dikti ve nefeslerini tutuyor olduklarını gördü. Konuşmaya başladığında sesi normal konuşma seviyesine inmişti fakat hala duygu doluydu. "Olduğumu sandığım insan gerçekte olduğum insandan ölesiye korkuyor. Diğer insanlar onun hakkında ne düşünürler diye korkuyor. Gerçekte olduğum kişiyi bilseler bana neler yaparlar. En iyisi güvende olmak. En iyisi gerçek insanı saklamak, ona işkence etmek, onu gömmek." Yeniden duraksayıp gözlerindeki alevin dinmesine izin verdi. "Bunların hepsi ne zaman başlar? Ne zaman iki kişi şeklinde yaşamaya başlarız? Kafamızda yarattığımız kişi ve içeriye kilitlediğimiz, ölüme terk ettiğimiz gerçek insan. Bence bunun başlaması sandığımızdan daha erken olur. Kendi ikizlerimin her ikisinin de mutsuz yerlerini almaya başlamalarının 9 yaşıma dayandığını biliyorum. Size bir hikaye anlatacağım. Bunu daha önce dinlemiş olanlardan özür diliyorum." Garni odadaki insanlara şöyle bir baktı ve hikayeyi dinlemiş olan birkaç kişinin hatırlayıp gülümsediklerini fark etti. Mallory'nin hikayelerini ikinci veya üçüncü kez dinlemek, sıkıcı ya da sinir bozucu olmak şöyle dursun, onları sabırsızlandırıyor gibiydi. En sevdiği masalın bir daha anlatılacağına söz verilmiş küçük bir çocuğun heyecanlı tepkilerinden farksızdı. "Bir gün okula gitmek için evden çıkarken annem öğleden sonra eve dönüşte bir kutu süt ve ekmek almam için 20 dolar verdi. Okuldan çıktıktan sonra markete gitmeden önce okulun yanındaki küçük restorandan bir tane kola almak için durdum. Fakat kasadaki adam elimdeki parayı alıp üstünü vermek üzereyken okuldaki çocuklardan birisi gelip parayı gördü ve "Hey Mallory," dedi, "o 20'liği nereden buldun bakalım?" Şimdi bu çocuk 4. sınıflar arasındaki en tehlikeli çocuktu ve ben de 4. sınıftaydım. Ben 9 yaşındaydım, o ise 11. İki kez sınıfta kalmıştı ve herkes ondan korkardı. Onunla takılmayı bırakın konuşamazdım bile. Sürekli kavga ederdi ve insanların evlerine zorla girip bir şeyler çaldığı söylentileri dolaşıyordu. Bana parayı nereden bulduğumu sorduğunda annemin süt ve ekmek almam için verdiğini söyleyecektim. Fakat benimle dalga geçip ana kuzusu demesinden korkup onun gözüne girebilmek için çaldığımı söyledim. İlgili gözlerle bana bakınca kendimi iyi hissetmiştim. Ardından kimden çaldığımı sordu. Ben de aklıma ilk gelen şeyi söyledim. Annemden çaldım dedim. Başını sallayıp gülümsedi ve yürüyüp gitti. Aynı anda hem rahatlamış hem de rahatsız olmuştum. Söylediğim şeyi ertesi gün unutmuştum. Fakat aradan bir hafta geçti ve okul bahçesinde yanıma gelip ''Hey Mallory, annenden başka para çaldın mı?'' diye sordu. Çalmadığımı söyledim ve bana ''Neden bir 20'lik daha çalmıyorsun?'' dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Yalnızca yüzüne öylece baktım. Daha sonra ürkütücü bir gülümsemeyle bana ''Bir 20'lik daha çalıp bana vereceksin. Yoksa annene geçen hafta çaldığın 20'likten bahsederim.'' dedi. O an damarlarımdaki kanın çekildiğini hissettim. Şöminenin yanındaki şarap rengi sandalyede oturan geniş yüzlü bir kadın. ''Aman Tanrım'' dedi ve odanın içinden Mallory'nin durumuna üzüldüklerini ya da diğer çocuğa kızdıklarını belirtilen insanların humurtuları yükseldi. İri yapılı bir adam gözlerinden şiddet fışkırarak ''Bu ne kalleşlik?'' dedi. Paniğe kapılmıştım. Bir çocuğun anneme gidip 20 dolar çaldığımı söylediğini hayal edebiliyordum. Garip şu ki, bu küçük kabadayının anneme hiçbir şey söylemeyeceği ihtimali aklıma hiç gelmedi. İçime korku dolmuştu. Gidip anneme bir şey söyleyeceği ve annemin de ona inanacağı korkusu. Gerçeğe inanamayacağını düşünüyordum. Bu karma karışık panik halindeyken verebileceğim en kötü kararı verdim. O gece annemin cüzdanından 20 dolar çalıp ertesi gün çocuğa verdim. Tabii ki ertesi hafta aynı parayı yine istedi. Ondan sonraki haftada. Ve bu 6 hafta boyunca ben babama yakalanana kadar böylece devam etti. Elimde 20 dolarla annemin çalışma masasının en üst çekmecesini kapatırken yakalandım. Gerçeği itiraf ettim. Aileme tüm o korkunç, utanç verici hikayeyi anlattım. Ama her şey daha da kötüye gitti. Papaz Monsenyör Riardon çağırıp beni kiliseye tüm hikayeyi bir kez daha anlatmam için götürdüler. Ertesi gece Monsenyör bizi yeniden çağırıp küçük şantajcı ve ailesiyle buluşturup hikayeyi yeniden anlattırdı. Bununla da kalmadı. Ailem çaldığım parayı geri ödemiş sayılmam için bir yıl boyunca harçlığımı kesti. Bu olay bana bakışlarımı tamamen değiştirdi. Şantajcı okuldaki herkese olayı, kendisi Robin Hood gibi, beni ise pis bir ispiyoncu gibi gösteren bambaşka bir şekilde anlattı. Sürekli bana bir gün apartmanın tepesinden beni aşağı fırlatacakmış gibi soğuk soğuk sırıtıyordu. Mallory anıların canlanmasıyla bir saniye durdu ve anılarının gerginleştiği kasları gevşetmek istermiş gibi elleriyle alnına masaj yaptı. İri yarı adam öfkeli bir şekilde başını sallayıp tekrar ''Bu ne kalleşlik?'' dedi. ''Mallory, ben de tam olarak böyle düşünüyordum.'' dedi. ''Ne kadar zalimce bir kalleşlik. Olay aklıma ne zaman gelse ardından gelen düşünce ''Bu ne kalleşlik?'' oluyordu. Düşünebildiğim tek şey buydu. İri yarı adam kendinden emin sesiyle ''Haklıymışsın, çocuk tam bir kalleşmiş.'' dedi. Mallory gittikçe artan bir onaylama tonuyla ''Evet, tam olarak öyleydi.'' dedi. Tam olarak öyleydi ama onun ne olduğu sorusunu bir türlü geçip kendime ne olduğunu sormadım. Bu 9 yaşındaki çocuk kimdi ve yaptığı şeyi neden yapmıştı? Korktuğunu söylemek yetmez. Tam olarak neyden korkuyordu? Kim olduğunu düşünüyordu? Garney aniden kendisini pür dikkat dinlerken buldu. Mallory onun da odadaki herkes kadar dikkatli dinlediğini fark etmişti. Garney bu anla motivasyon ve kimlik arayışında gözlemci olmaktan çok katılımcı olmuştu. Mallory konuşurken bir yandan şöminenin önünde ileri geri yürümeye başladı. Kafasındaki anılar ve sorular sabit durmasına izin vermiyor gibiydi. Sözcükler ağzından adeta dökülüyordu. O çocuğu yani kendi 9 yaşındaki halimi ne zaman düşünsem onu bir kurban olarak görürüm. Şantaj kurbanı, sevgi, ilgi ve kabul edilme isteğinin masum kurbanı. Tek istediği kabadayının kendisini sevmesiydi. Zalim dünyanın kurbanı olmuştu. Zavallı küçük çocuk, kaplanın dişleri arasındaki zavallı küçük koyun. Mallory yürümeyi bıraktı ve izleyicilerin yüzünü görecek şekilde döndü. Alçak bir sesle devam etti. Ama o küçük çocuk aynı zamanda başka bir şeydi. Yalancı ve hırsızdı. İzleyiciler karşı çıkmak isteyenler ve başlarını onaylarcasına sallayanlar olarak ikiye bölündüler. 20 doları nereden bulduğu sorulduğunda yalan söyledi. Hırsız olduğunu farz ettiği birisinin hoşuna gitmek için hırsız olduğunu iddia etti. Ardından annesine hırsız olduğunun söylenmesi tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu tehdit karşısında annesi hırsız olduğunu düşünmesin diye gerçekten hırsız oldu. En fazla ilgilendiği şey insanların kendisi hakkında ne düşündüğüydü. Ne düşündüklerini sorun ettiği kadar gerçekten yalancı ya da hırsız olmasını ya da bunun yalan söyleyip parasını çaldığı kişiler üzerindeki etkisini pek umursamadı. Ya da şöyle düzelteyim, yalan söylemesini ya da çalmasını engelleyecek kadar umursamadı. Bu yaptıkları yalnızca asit misali kendi kendisine olan saygısını eritti. Kendisinden nefret edecek, ölmek isteyecek kadar büyük bir sorun oldu. Mallory homurdanmaların geçmesi için birkaç saniye sustu ve devam etti. İşte yapmanızı istediğim şey bu. Katlanamadığınız, sinir olduğunuz, size hata yapan insanların bir listesini yapın ve kendinize sorun. Ben bu duruma nasıl dahil oldum? Bu ilişkiye nasıl başladım? Beni etkileyen şeyler nelerdir? Bu davranışlarım dışarıdan bakan bir gözlemci tarafından nasıl görünüyordu? Sakın, tekrar ediyorum, sakın diğer insanın yaptığı kötü şeye odaklanmayın. Suçlayacak birini aramıyoruz. Bunu hayatımız boyunca yaptık ve bizi hiçbir yere götürmedi. Elimize geçen tek şey bir şeyler kötü gittiğinde suçlanmış bir yığın insan listesi. Uzun, işe yaramaz bir liste. Gerçek soru, sorulması gereken asıl soru şu ki, tüm bunların içinde ben tam olarak neredeyim? Odaya giren o kapıyı nasıl açtım? Ben o kapıyı 9 yaşımda beğeni kazanmak uğruna yalan söyleyerek açtım. Siz nasıl açtınız? Garney'e bakan kadın gittikçe huzursuzlanmış gibi bakıyordu. Tereddüt ederek elini kaldırdı ve bazen gerçekten kötü bir insanın masum bir insana fena bir şey yaptığı, mesela evine zorla girip evini soyduğu olmaz mı? Bu masum olan kişinin hatası olmaz, değil mi? Diye sordu. Mallory gülümsedi. İyi insanlara kötü şeyler olur ama bu iyi insanlar hayatlarının geri kalanını sinirden dişlerini gıcırtatarak ve soygunun hatırasını tekrar tekrar kafalarında canlandırarak yaşamaya devam etmezler. Bizi en çok üzen kişisel felaketler, içimizden atamayacak kadar güçsüz olduklarımız, kabul etmek istemesek de bizim de içinde rol almış olduklarımızdır. Bu yüzden acı çekmeye devam ederiz, kökenine inmeyi reddettiğimiz için. Bunu içimizden, bağlı olduğu yerden koparıp atamayız. Çünkü bağlı olduğu noktaya eğilip bakmayı reddederiz. Mallory devam edecek gücü bulmaya çalışıyormuşçasına gözlerini kapattı. Hayatlarımızdaki en büyük acı kabul etmediğimiz hatalarımızdan gelendir. Bizim asıl kimliğimizle uyuşmayan hatalardır. Bize öyle zıtlardır ki onlara bakmaya katlanamayız. Bir vücutta iki insan oluruz. Birbirine katlanamayan iki insan. Yalancı ve yalancılardan nefret eden, hırsız ve hırsızlardan nefret eden, bu savaşın verdiği acıya benzer başka bir acı yoktur. Bu acı bilinç seviyemizin üzerine çıkar. Ondan kaçarız ama bizimle koşar. Nereye kaçarsak kaçalım, savaşı beraberimizde götürürüz. Mallory şöminenin önünde ileri geri yürümeye başladı. Söylediğimi yapın. Hayatınızdaki kötü şeyler için suçladığınız insanların listesini çıkarın. Onlara ne kadar sinirlenirseniz o kadar iyi. İsimlerini yazın. Kendi masumiyetinize ne kadar inanırsanız o kadar iyi. Onların yaptığı şeyi ve sizin nasıl kırıldığınızı yazın. Sonra kendinize kapıyı nasıl açtığınızı sorun. Eğer aklınıza ilk gelen bu egzersizin ne kadar saçma olduğu ise bunu reddetmeye neden bu kadar istekli olduğunuzu sorun. Unutmayın, bu yaptığımızın amacı suçları her neyse o insanları bağışlamak değil. Onları bağışlama yetkimiz yok. Bağışlamak Tanrı'nın işidir, sizin değil. Sizin işiniz yalnızca bir soru sormak. Ben kapıyı nasıl açtım? Durdu ve elinden geldiğince fazla misafirle göz teması kurmaya çalışarak odada gözlerini gezdirdi. O kapıyı nasıl açtım? Hayatınızın geri kalanında mutlu olup olmamanız, bu soruyu ne kadar dürüstçe cevapladığınıza bağlı olacak. Konuşmaktan yorulmuş görünüyordu ve durup mola verdiğini söyledi. Kahve, çay, temiz hava, lavabo gibi şeyler için mola. İnsanlar bir yerlere gitmek için koltuklarından, sandalyelerinden kalkarken Mallory soran gözlerle hala oturmakta olan Garney'e baktı. Bu işine yaradı mı diye sordu. Bu harikaydı. Ne anlamda? Sen olağanüstü bir konuşmacısın. Mallory içten mi yapmacık mı olduğunu belli etmez bir şekilde başını salladı. Bunun ne kadar kırılgan olduğunu görebildin mi? Misafirlerinle kurduğun iletişimi mi kastediyorsun? Eğer güven, özdeşleşme, bağlılık, açıklık, inanç, umut ve sevgiyi kastediyorsan iletişim doğru kelimeler olabilir diye düşünüyorum. Ve tabii eğer bu çiçeklerin ne kadar hassas olduklarını anlıyorsan, özellikle de ilk açmaya başladıklarında. Garney, Mark Mallory hakkında ne düşünmesi gerektiğine karar veremiyordu. Eğer bu adam bir şarlatansa hayatında karşılaştığı en iyi şarlatandı. Mallory elini kaldırıp kahve semaverinin yanında duran bir kadına seslendi. Ah Care, bana bir iyilik yapıp Justin'i benim yanımda gönderir misin? Kadın tereddütsüz tabii ki dedi ve Mallory'nin ricasını yerine getirmek için arkasına dönüp gitti. Garney, Justin kim diye sordu. Kendisi olmadan yapamayacağım genç bir adam. Başta o da buraya 21 yaşındayken misafir olarak gelmişti. Daha küçükleri aramıza almıyoruz. 3 gün buraya geri döndü ve üçüncü bir daha ayrılmadı. 3 kez buraya geri döndü ve üçüncü de bir daha ayrılmadı. Ne iş yapıyor? Sanırım benimle aynı işi yaptığını söyleyebiliriz. Garnier sorgularcasına Mallory'nin yüzüne baktı. Justin ilk geldiği zamanlarda her zaman doğru taraftaydı. Söylediklerimi, ayrıntıları ve diğer her şeyi kapıyordu. Her yaptığımız işe harika katkıları olan genç akıllı bir adamdı. Enstitünün amacı ona uygun, o da enstitünün amacına uygundu. Eğer isterse bizimle iyi bir geleceğe sahip olabilir. Garnier kendi kendisine, küçük Mark dedi. Pardon, ideal bir oğul gibi görünüyor. Kendisi sunabileceğin her şeyi alan ve anlayan. Şık ve zeki görünümlü bir adam odaya girdi ve yanlarına geldi. Justin, eski bir arkadaşımla tanışmanı istiyorum. Dave Garnier. Genç adam utangaçlık karışımı bir samimiyetle elini uzattı. El sıkıştıktan sonra Mallory Justin'i kenara çekti ve alçak bir sesle ona bir şeyler söyledi. Sıradaki yarım saati senin almanı ve iç çatışmalarla ilgili örnekler vermeni istiyorum. Genç adam seve seve dedi. Garnier Justin kahvenin olduğu kısma geçene kadar bekledi ve Mallory'ye ''Eğer zamanın varsa ben gitmeden önce aramanı istediğim birisi var. Eve doğru gidelim.'' Mallory'nin misafiriyle şu anki yaşadığı sıkıntı arasında bir mesafe koymak istediği açıkça belli oluyordu. Garnier yolda ondan Gregory Dermot'u aramasını ve kullandığı posta kutusunun tarihi güvenliği Arbides adına gönderilen ama Mallory'ye geri dönen 289.87 dolarlık çek hakkında başka bir şeyi hatırlayıp hatırlamadığı hakkında sorular sormasını istediğini söyledi. Özellikle Dermot'un şirketinde kutuyu açmaya yetkisi olan başka kimse var mıydı? Anahtar yalnızca Dermot'ta mıydı? İkinci bir anahtar. Ne kadar süredir o posta kutusunu kullanıyordu? Daha önce ne olduğu belli olmayan bir çek almış mıydı? Arbides, Carbides ya da Mark Mallory isimleri onun için bir anlam ifade ediyor muydu? Hiç kimse ona ruhani yenilenme enstitüsünden bahsetmiş miydi? Mallory'nin kafası karışmış gibi görünmeye başlıyordu ki Garnier cebinden bir kart çıkarıp ona verdi. Soruların hepsi burada yazıyor. Bay Dermot hepsini cevaplamak isteyemeyebilir ama denemeye değer. Kurumuş ve kurumaya yüz tutmuş yaprakların arasında yürürlerken Mallory endişeleri içerisinde daha da derinlere batıyormuş gibi görünüyordu. Güzel evin arkasındaki avluya geldiklerinde durdu ve kendisini dinleyen birilerinden korkarmışçasına alçak bir tonla konuştu. Dün gece neredeyse hiç uyumadım. Şu 19 işi aklıma kaçırmama sebep olacak. Hiçbir bağlantı kuramadın değil mi? Çağırdığı bir şey bulabildin mi? Çağrıştırdığı bir şey bulabildin mi? Hiçbir şey. Yalnızca aptalca şeyler. Bir keresinde bir terapist bana alkol sorunum olup olmadığını anlamak için bir test yapmıştı ve 20 soruda 19 yapmıştım. İlk eşim evlendiğimizde 19 yaşındaydı. Bunun gibi şeyler. Rastgele bağlantılar. Beni ne kadar iyi tanırsa tanısın, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şeyler. Ama ettiler. Evet, beni deli eden şey de bu. Gerçeklere bak. Posta kutuma kapalı bir zarf bırakılıyor. Zarfın orada durduğuna dair bir telefon alıyorum ve benden aklımdan istediğim bir sayı tutmamı istiyor. 19'u tutuyorum. Posta kutusuna gidiyorum ve zarfı alıyorum ve zarfın içindeki mektupta 19 yazıyor. Tam olarak düşündüğüm sayı. 72.151'i de tutabilirdim ama 19'u tuttum ve mektubun içindeki sayı da buydu. ACP'nin saçmalık olduğunu söylüyorsun fakat bunu başka bir şekilde açıklayabilir misin? Garnier, Mallory'nin coşkusunun tersine sakin bir tonla cevap verdi. Olmuş olanlar hakkında olduğumuz bir nokta var. Soruna yanlış soruları sormamızı sağlayan bir açıdan bakıyoruz. Doğru soru nedir? Bunu bulduğum zaman ilk seninle paylaşacağım ama sana ACP ile hiçbir ilgisi olmayacağının garantisini verebilirim. Mallory başını salladı ama yüzündeki bir ifadeden çok titremeye benziyordu. Ardından başını kaldırıp evinin arka tarafına ve yeniden bulundukları avluya baktı. Oraya nasıl geldiklerini hatırlamıyormuşçasına boş boş bakıyordu. Garnier, içeri girelim mi diye sordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Gregory Dermot. G, R, E, G, O, R, Y. D, E, R, M, O, T, T. Carrie. K-E-İ-R-A. Mark. M-A-R-K. Dermot. D-E-R-M-O-T-T. ESP. ESP.